Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Miladi 1798 yılında, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan yaklaşık bir asır önce, Napolyon Bonaparte 190 gemi ve 540 bin askerle Fransa'dan ayrıldı ve Mısır'ı fethetmeye gitti. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde yine Afrika, Avrupa ve çakalların tarihi ve anılarından bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Fransız gemileri henüz Mısır kıyılarına ulaşamamışken Napolyon Mısır halkına bir mesaj gönderdi. Mektubu General Ali Paşa adıyla imzaladı. Napolyon Müslüman olduğunu iddia ediyor ve mektuplarının ve emirlerinin başında Allah'ın birliğine ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğine şehadet ediyordu. Bu iddia Fransız ordusunun o yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Mısır'ı kolayca ele geçirmesini sağladı. Mısır, Fransızlar için İngiltere'nin en büyük sömürgesi olan Hindistan'a ulaşabilecekleri bir otoyol niteliğindeydi. İngilizler Napolyon'un Mısır'a saldırmasının asıl amacını biliyordu. Fransız donanmasının Mısır'daki limanlardan birine demir attığını tespit ettiler. Ve 15 saat boyunca limanı top atışına tuttular. Fransız gemilerinin büyük bir kısmı yok edildi. Fransızlar Mısır'da kapana kısılmıştı. Napolyon'un ordusunun ülkesine dönüş yolu kapanmıştı. Bir süre sonra Napolyon Avrupa'da birkaç ülkenin Fransa'ya karşı birleştiğini ve ülkesinin işgal edilebileceğini öğrendi. Bunun üzerine Mısır'ı generallerinden birine bıraktı ve bir gemiyle Fransa'ya döndü. Birkaç yıl sonra Fransa imparator oldu ancak İngilizler onun peşini bırakmaya niyetli değillerdi. Osmanlı güçleriyle ittifak kurarak Mısır'da Fransız ordusunu mağlup ettiler. Fransızlar teslim oldu ve İngiliz gemileriyle ülkelerine döndüler. Böylece İngilizler Osmanlı ile doğrudan savaşmadan Mısır'da güçlü bir yer edinmeyi başardılar ve gün geçtikçe buradaki etkilerini artırmaya başladılar. Napolyon Mısır'a saldırdığında Osmanlı Sultanı Fransız işgalcilerle savaşmaları için o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Arnavutluk'tan bir grup askerini Mısır'a gönderdi. Bu askerlerden biri de Muhammed Ali idi. büyük cesaret ve yetenek sergileyerek Arnavut birliklerinin komutanı oldu. Fransızlar Mısır'dan çekildiğinde Muhammed Ali halkın Osmanlı yöneticilerinden de memnun olmadığını fark etti. Halka eğer yönetimi ele geçirirse ağır vergileri kaldıracağına ve çiftçilerin hayatını iyileştireceğine dair söz verdi. Osmanlı yönetimi Muhammed Ali'nin Arnavutluğa geri dönmesini emretti. Ancak o halkın desteğini alarak Mısır'da kalmaya devam etti. 1805 yılında Osmanlı'ya bağlı Mısır yönetimini devirdi. Osmanlı İmparatorluğu kendisine yıllık vergi ödemesi şartıyla onun Mısır'daki hükümdarlığını tanıdı. 2 yıl sonra Muhammed Ali İngilizleri de Mısır'dan çıkardı ve halkın gözünde bir kahramana dönüştü. Tarihte onu Muhammed Ali Paşa olarak tanıyoruz. Mısırlılar binlerce yıl önce Nil kıyılarında pamuk yetiştiriyorlardı. Ülkedeki birkaç iplik fabrikası Avrupa'dan gelenler tarafından kurulmuştu. Bu Avrupalılardan biri de Louis Alexis Zumel adlı biriydi. O bir gün fabrikasındaki ofisinde çalışırken pencereden dışarı baktığında komşu evin bahçesinde bir kadının pamuk yetiştirdiğini fark etti. Dikkatini çeken şey ise bu pamuğun liflerinin diğer pamuklardan daha uzun olmasıydı. Zumel hemen komşusunun kapısını çaldı ve bahçesindeki pamuğun liflerinden bir miktar alıp alamayacağını sordu. İncelediğinde bu liflerin yalnızca daha uzun değil aynı zamanda daha dayanıklı olduğunu keşfetti. Kadından aldığı pamuk tohumlarını kendi bahçesine ekti ve kısa sürede bu pamuğun piyasadaki normal pamuktan 2 ila 4 kat daha değerli olduğunu fark etti. Bu haber Muhammed Ali Paşa'ya ulaştığında hemen harekete geçti. Bu kaliteli pamuk tohumlarını Mısırlı çiftçilere dağıtmasını emretti ve pamuk üretimin artırması için muhtelif kararlar aldı. Bir süre sonra pamuk ipliği eğirme, kumaş üretimi ve kumaşlara çeşitli desenler basma üzerine birçok fabrika kuruldu ve pamuk Mısır hükümetinin en önemli gelir kaynağı haline geldi. Muhammed Ali Paşa pamuk alım satımını tamamen devletin kontrolüne aldı. Hükümet çiftçilerin ürettiği pamuğu satın alıyor ve yabancılara yüksek fiyatlarla satıyordu. Muhammed Ali Avrupalı devletlerin her zaman Mısır'ı ele geçirmek için fırsat kolladığını biliyordu. Bu yüzden pamuk ihracatından ve mali düzenlemelerden elde ettiği gelirle Mısır ordusunu güçlendirmeye karar verdi. Tam 180 bin kişilik büyük bir ordu kurarak ülkesini Avrupa devletlerine karşı savunmaya hazır hale getirdi. Sadece orduya yatırım yapmakla kalmadı, aynı zamanda Mısır'da birçok fabrika da açtı. Bu fabrikalar kumaş, cam, deri, kağıt, sülfürik asit, barut ve tüfek üretimini kapsıyordu. Muhammed Ali 300 Mısırlı öğrenci eğitim için Avrupa'ya gönderdi. Döndüklerinde Mısır'da tıp, mühendislik, kimya, tarım, muhasebe ve dil fakülteleri kurdu. Gemi yapım tersaneleri de açarak Mısır'ın kendi silahlarını üretebilen bir orduya sahip olmasını sağladı. 1831 yılında, yani Muhammed Ali'nin Mısır'da yönetimi ele geçirmesinden yaklaşık 25 yıl sonra 6000 Mısırlı çiftçi askerlik yapmamak için Filistin'e kaçtı. Muhammed Ali, Osmanlı'nın Filistin valisinden kaçak çiftçilerin Mısır'a iade edilmesini istedi. Ancak Filistin valisi bu talebi reddetti. Bunun üzerine Muhammed Ali bunu bir bahane olarak kullanarak Filistin'e saldırdı ve bölgeyi işgal etti. Filistin'den sonra Suriye'ye yöneldi ve orayı da ele geçirdi. Osmanlı Sultanı Muhammed Ali'yi durdurmak için ordusunu gönderdi. Ancak Muhammed Ali'nin kuvvetleri Osmanlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı ve İstanbul'a doğru ilerlemeye başladı. Sultan başkentini koruyabilmek için Rusya'dan yardım almak istedi. Ancak İngiltere ve Fransa en büyük ticari rakipleri olan Rusya'nın Osmanlı topraklarına girmesini istemiyordu. Bu yüzden arabuluculuk yaparak Osmanlı ile Muhammed Ali'yi barışa ikna ettiler. Yapılan barış anlaşmasına göre Mısır, Sudan, Suriye, Arabistan, Filistin ve Girit adası Muhammed Ali'nin yönetimine bırakıldı. Ancak Muhammed Ali, Osmanlı Sultanı'nı hükümdarı olarak tanımayı ve her yıl Osmanlı Sarayı'na vergi göndermeyi kabul etti. Bu olaydan sonra İngilizler Osmanlı yönetimine büyük miktarda mali ve askeri yardımda bulunmaya başladı. Çünkü eğer Muhammed Ali Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamını ele geçirirse, güçlü ve dinamik bir devlet kurarak İngilizlerin Hindistan üzerindeki hakimiyetini büyük bir tehdit oluşturabilirdi. İngiltere'nin Osmanlı padişahına yıllarca yaptığı mani ve askeri yardımlar ona Suriye'yi Muhammed Ali Paşa'dan geri alma fikrini verdi. 1839 yılında savaş yeniden başladı. Ancak Muhammed Ali'nin ordusu bir kez daha zafer kazandı. Mısırlılar İstanbul'a yaklaşmaya başladı. Muhammed Ali, Rusya'nın bir kez daha Osmanlı'yı savunma bahanesiyle Osmanlı topraklarına gireceğini biliyordu. Bu yüzden savaşı durdurdu ve Osmanlı padişahı ile bir anlaşma yaptı. Muhammed Ali barışı kabul edecek. Buna karşılık Osmanlı padişahı onun fethettiği topraklardaki yönetimini tanıyacaktı. İki taraf barışa varmıştı. Ancak Rusya, İngiltere, Avusturya ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri Osmanlı Sultanı'na bu barış anlaşmasının kendilerinin onayı olmadan geçerli olmayacağını bildirdi. Birkaç ay sonra bu ülkeler Muhammed Ali Paşa'ya bir ultimatum verdi. Onun yönetimini yalnızca Mısır ve Filistin üzerinde tanıyacaklardı. Muhammed Ali bu şartları kabul etmedi ve şöyle dedi: "Kılıçla kazandığımı kılıçla koruyacağım." İngilizler bu cevabı duyunca donanmalarını Suriye'ye gönderdiler. İngiltere ve Osmanlı'nın birleşik kuvvetleri Muhammed Ali'nin ordusuna saldırdı ve onları çok kanlı bir savaşta ağır bir yenilgiye uğrattı. Muhammed Ali'nin geriye kalan ordusu Mısır kıyılarına çekilmeye çalıştı. Ancak İngiliz donanması onlardan önce Mısır limanlarına ulaşmıştı. Muhammed Ali'nin teslim olmaktan başka çaresi kalmamıştı. İngilizler Mısır'ı işgal etti. Ancak iki şartla geri çekilmeyi kabul etti. İlk şart, Muhammed Ali ordusunun sayısını 180 binden 18 bine, yani onda birine düşürmesi gerekirdi. İkincisi, Avrupalı tüccarlara Mısırlı çiftçilerle doğrudan ticaret yapma izni verilecekti. Önceden yabancı tüccarlar sadece Mısır hükümetiyle ticaret yapabiliyordu. Ancak şimdi İngilizlerin baskısıyla Mısır pamuğunu doğrudan köylülerden satın alabileceklerdi. Mısır her yıl Osmanlı'ya büyük miktarda haraç ödemek zorunda kaldı. Mısır ordusunun küçültülmesi ülkedeki fabrikalar için büyük bir darbe oldu. En büyük müşterileri olan orduyu kaybettiler ve birçok fabrika kapanmak zorunda kaldı. Ayrıca Avrupalı tüccarların Mısırlı çiftçilerle doğrudan ticaret yapmasına izin verilmesi Mısır hükümetinin gelirlerini ciddi şekilde azalttı. Mısır askeri yenilgiden sonra ekonomik olarak da çökmüştü. Muhammed Ali ile Osmanlı Sultanı arasındaki rekabet ve çekişme Avrupalıların özellikle de İngilizlerin işine yaramıştı. Artık Mısır yalnızca kağıt üzerinde bağımsız bir ülkeydi. Fabrikalar kapanınca Mısırlılar ihtiyaç duydukları her şeyi Avrupalılardan almak zorunda kalıyor, pamuk ve tarım ürünlerinin satışından para kazanıyorlardı. Sanki Avrupalılar onlara her şeyi bir kenara bırakıp bizim için pamuk ekin demişler gibi. Tüccarlar Mısır'ın kapıları kendilerine açıldığında yalnızca tarım ürünlerini satın almakla yetinmeyip aynı zamanda Mısırlıların topraklarını da satın alarak istedikleri gibi ekip biçmeye başladılar. Bir süre sonra Mısır'daki tarım arazilerinin yaklaşık %40'ı yabancıların eline geçmiş oldu. Bazı Avrupalı tüccarlar hileyle Mısırlıların topraklarını ellerinden çıkarıyorlardı. Ve Mısırlı köylüler mahkemeye başvuramıyorlardı. Çünkü Avrupalı ülkeler Mısır ile kapitülasyon anlaşması imzalamışlardı. Ve bu anlaşmaya göre Mısır mahkemelerinin Avrupalıları yargılama yetkisi yoktu. Mısırlılar sadece bu yabancı dolandırıcıları onların büyükelçiliklerine şikayet edebilirdi. Ve büyükelçilikler de genellikle kendi vatandaşlarını koruyordu. Bununla birlikte bu yabancı tüccarlar Mısır devletine vergi ödemekten muaf tutuluyordu. Bu yüzden ürünlerini yerli çiftçilerden daha ucuza satabiliyorlardı ve Mısırlı çiftçilerin ve tüccarların onlarla rekabet etme şansı kalmamıştı. Mısırlılar bu Avrupalı tüccarlara çakallar diyordu. Çünkü onları yargılayacak hiçbir mahkeme yoktu. Muhammed Ali Paşa hayatının son yıllarına kadar İngiltere ve Fransa arasındaki rekabetten faydalanarak Mısır'ın bağımsızlığını bir nebze olsun korumaya çalıştı. Ancak halefi Abbas Paşa tam tersini yaptı. O Osmanlı padişahına tamamen boyun eğdi. Mısır'daki kalan fabrikaları kapattı ve orduyu o kadar küçülttü ki yalnızca kendi özel muhafızlarından oluşan bir topluluğa dönüştü. Süveyş kanalının inşası için yapılan anlaşma Mısır devletinin 300 milyon frank zarar etmesine ve büyük bir borç batağına sürüklenmesine neden oldu. Avrupa ülkeleri Mısır'ın mali durumunu düzeltmek bahanesiyle hükümetin tüm kontrolünü ele geçirdi ve Mısır devleti tamamen Avrupalıların yönetimine geçti. Bu halkın nefret ettiği bir yönetimdi. Çakalların devleti. Öfkeli halk nihayet 1881 yılında Avrupalılara karşı ayaklandı. İngiliz savaş gemileri İskenderiye limanını bombaladı ve İngiliz askerleri Mısır topraklarına girdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. Durum normale döndüğünde ve Mısır'ın hükümdarı güçlendiğinde askerlerimiz bu ülkeyi terk edecektir. Kısa bir süre sonra durum normale döndü ama İngilizler ülkeden çıkmadı. Bir kez daha kısa süre içinde askerlerini çekeceklerine dair söz verdiler. Ama ardından İngiliz deniz piyadeleri Süveyş kanalı çevresinde kalmaya devam etti. Ta ki 1956 yılında Cemal Abdülnasır onları Mısır'dan tamamen çıkarıncaya kadar. Cemal Abdülnasır sonunda İngilizleri Mısır'dan çıkardı. Ancak İngiltere ve Amerika'nın sömürgeciliği günümüz dünyasında bile devam etmektedir. 20. yüzyılın başlarında klasik sömürgeciliğin zayıflamasıyla birlikte kapitülasyon rejimi dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli şekillerde ortadan kalktı. Ancak yeni sömürgeciliğin ortaya çıkmasıyla bu tür anlaşmalar farklı biçimlerde yeniden gündeme geldi. Dünya savaşlarından sonra Japonya ve Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile SOFA adlı anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşmaya göre bir Amerikan askeri ya da sivil personeli görev sırasında bir suç işlerse ilgili devletler hukuki işlem yapma yetkisine sahip değildir. Yalnızca Amerikan ordusu suçlu hakkında dava açabilir. Amerikan kapitülasyonu yalnızca Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere karşı uygulanmadı. Amerikanlar baskı kurup sömürebilecekleri her ülkede benzer anlaşmaları dayatıyor. Günümüz dünyasında 21. yüzyılda Avrupa'nın kalbinde yer alan Almanya ile Amerika arasında böyle bir anlaşma bulunmaktadır. 21 Ağustos 2023'te Alman polisi bir Alman gencini öldürmekle suçlanan iki Amerikalıyı gözaltına aldı. Ancak katiller yargılanmak üzere Amerika'ya gönderildi. Çünkü Berlin ile Washington arasında imzalanan anlaşmaya göre Alman mahkemeleri bu davaya bakma yetkisine sahip değildi. Dünyamız hala haklarında hiçbir mahkemenin kurulmadığı çakallarla dolu. Evet değerli dinleyiciler. Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve Rusya-Mavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Norveçli yeni Müslüman olan kadın Monica Hangslem şöyle diyor. İslam diniyle tanıştıktan sonra hiçbir din İslam kadar kadına saygı göstermediğini öğrendim. İslam dini kadın kerameti ve hürriyetine büyük özen gösteriyor. Batılıların gözünde özgürlük kadının sokaklarda çıplak dolaşmasıdır. Oysa bu tabir özgürlükten yanlış bir tabirdir. Bence İslam dini kadınlara gerçek özgürlüğü vermiştir. Ben hicabı kadınlara saygısızlık olarak görmediğim gibi hatta hicabı kadınların rahat etmesi için bir zaruret olarak görüyorum.
Norveç 5 milyonu aşkın nüfus ile Avrupa'nın kuzeyinde yer alan 3 İskandinav ülkesinden biridir. Norveç nüfusunun %2 ila %3 kadarı Müslümandır ve Müslümanlar bu ülkenin en büyük dini azınlığı sayılır. Son zamanlarda Norveç'te İslam dinine yönelişte büyük artış gözleniyor. Halk, Norveç'te maddiyatçılık, fesat ve içi boş yaşamdan yorulmuş ve İslam dinini maneviyat ve insaniyet dolu bir sığınak olarak görmektedir. Norveç'te İslam dini ve özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında uzun araştırmalar yaptıktan sonra bu hak dinine yönelen insanlardan biri de Monica Hangslem'dir. Monica'nın hak dini ve şiddetten uzak bir inancın arayışına girmesine yol açan iki etken ise biri Batı dünyasındaki fesat ve diğeri de tahrifata uğrayan Hristiyanlık inancının yetersizliğidir.
Günümüzde Batı dünyasını en çok uğraştıran sorunlardan biri erkeklerin kadınlara yönelik şiddet uygulamaları ve cinsel taciz ve tecavüzlerde bulunmalarıdır. Eurostat'ın raporlarında yer alan verilere göre 2015 yılında Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde kadınlara yönelik şiddet ve tecavüz alanında 215 bin vaka kaydedilmiştir. Gerçi bu tür vakaların birçoğu da hiçbir zaman kayıtlara yansımadığı da belirtilmesi gerekir. Ve maalesef bu sorun ve sıkıntı artan bir şekilde devam ediyor. Monica Hangslem de bu tür durumlardan nefret eden insanlardan biriydi. Monica şöyle diyor: "Benim İslam dinine yönelişimin mazisi birkaç yıl öncesine dayanır. Norveç'te birçok erkek akşamları eve sarhoş döner ve eşlerine şiddet uygulayarak onların yaşamını zehir eder."
Ancak Monica Hangslem'i şaşkın ve perişan eden bir başka durum, tahrifata uğrayan Hristiyanlık inancında asla kabul edilemeyecek noktaların ve çelişkilerin yer almış olmasıydı. Bilindiği üzere eldeki İncil örnekleri Hazreti İsa Aleyhisselam'dan yıllar sonra o Hazretin havarileri tarafından yazıldı. Bu yüzden bu kitapların kesin ilahi vahiden ibaret olduğu söylenemez. Ve sonuçta aralarında da bariz farklılıklar bulunuyor. Bu yüzden Monica, çeşitli İncil örneklerini okuduktan sonra bu kitaplardan yararlanamadığını ve mecburen onları bir kenara bıraktığını belirtiyor.
Ancak eldeki İncil örneklerinin aksine Kur'an-ı Kerim ilahi vahiy İslam peygamberine nazil olur olmaz o hazretin güvendiği bazı emin sahabe tarafından yazılıyordu ve bu yüzden içinde hiçbir sapma ve çelişki yoktur. Nitekim halihazırda bir tek Kur'an-ı Kerim vardır ki o da İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu yüzden Monica şöyle diyor: "İslam dinine benimsemeden evvel Kur'an-ı Kerim'in Norveç diline çevirisini okudum ve İncil ile karşılaştırdım ve sonuçta Kur'an-ı Kerim'e hayran oldum. Kur'an-ı Kerim muhtevası beni hayrete düşürmüştü ve bu kitaptan bol bol yararlandım. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e olan aşkımın başlangıcı olarak bildim ve onun sayesinde kendimi güvende hissettiğim İhlas suresinin hayranıyım."
İhlas veya Tevhid suresi kısa olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'in en güzel ve en anlamlı surelerinden biridir. Ve içinde Yüce Allah'ın yegane ve hiçbir şeye muhtaç olmayan eşsiz ilah olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu sure gerçekte Allah Teala'nın bazı seçkin özelliklerini beyan ederek Allah'ı başkalarının ilah olarak taptıkları mabutlardan farklı kılmaktadır.
Bayan Monica Hangslem, hac farizesine de müşerref olmuştur ve bu manevi ziyaretinden ilginç ve istisna anıları vardır. Monica, hac farizası ve Allah'ın evi Kabe'yi ziyareti sırasında duygularını şöyle anlatıyor: "Kabe'yi ziyaret ederken çok acayip bir duyguya kapılmıştım. Mescid-i Haram'ı ziyaret ederken Allah Teala'ya daha da yaklaştığımı hissetmiştim. Bu saadetin daha birçok kez bana nasip olmasını ve İslam dini de tüm dünyaya yayılmasını arzu ediyorum." Thank you.
Gerçekte manevi hac ziyareti ve milyonlarca Müslümanın büyük bir kongrede bir araya gelmesi ve safa ve maneviyat dolu bir merasimi yerine getirmeleri, ziyaretçilerin üzerinde müthiş bir etki yapıyor ve iman derecelerini daha da yükseltiyor. Nitekim birçok Müslüman hac farizesinden önce İslam dinine yönelik pek de güçlü olmayan imana rağmen, hac farizesinden sonra büyük değişime uğrayarak mümin, dindar ve muttaki insanlara dönüşmüştür.
Başka bir dini seçmek isteyen her batılı kadın için benimseyecekleri dinin kadınların hakkında ne düşündüğü çok önemlidir. Bu soru Norveçli bayan Monika'nın da kafasını kurcalayan soruydu. Ancak Monika Kur'an-ı Kerim, sünnet ve fıkhi kaynakların üzerinde uzun araştırmaların ardından İslam dini kadınlara en çok değer veren ve saygı duyan din olduğu sonucuna vardı.
Monika bu deneyimini şöyle anlatıyor. İslam diniyle tanıştıktan sonra hiçbir dinin İslam kadar kadına saygı göstermediğini öğrendim. İslam dini kadın kerameti ve hürriyetine büyük özen gösteriyor. Batılıların gözünde özgürlük, kadının sokaklarda çıplak dolaşmasıdır. Oysa bu tabir özgürlük için yanlış bir tabirdir. Bence İslam dini kadınlara gerçek özgürlüğü vermiştir. Ben hicabı kadınlara saygısızlık olarak görmediğim gibi, hatta hicabı kadınların rahat etmesi için bir zaruret olarak görüyorum. Gerçekte Monika, İslam'ın kadınların hakkındaki yapıcı öğretilerini çok iyi idrak etmiştir. Zira İslam açısından kadın kerameti ve özgürlüğü erkeklerle sağlıksız ilişki kurmak değildir. İslam dini toplumda kadının insaniyetini korumayı bir zaruret olarak görüyor ve hicabı da bu yüzden kadınlar için vacip ilan ediyor.
Gerçekte başörtülü Müslüman kadın erkeklere onların heveslerine alet olmak istemediğini ve onlardan kişiliğine saygı göstermelerini beklediğini anlatıyor. Bu yüzden Bayan Monika hicabı kadının huzur ve güvende olması için gerekli buluyor. Monika İslam dini gibi yol gösteren ve insanı insan yapan bir dini benimsediği için çok mutlu olduğunu belirtiyor. Ve bazı arkadaşları da İslam dinini seçeni anlatıyor. Norveç'te yeni Müslüman kadın Monika diğer birçok benzerleri gibi İslam dinini seçtikten sonra bazı sıkıntılarla karşılaştı. Fakat bu sıkıntıların hepsine karşı direndi. Monika bu sıkıntıları şöyle anlatıyor. Benim Müslüman oluşum ailem için asla kabul edilebilecek bir durum değildi. Annem beni evden kovdu ve ben uzun süre Norveçli Müslümanların evinde kalmak zorunda kaldım. Gerçi ilk günlerde Müslüman oluşum ailem için büyük bir kriz gibi göründü ama zamanla gerçeklere teslim oldular ve beni eve aldılar.
Batı dünyasında insanların İslam dinini ve yeni Müslüman olan insanları benimsemeye karşı direnmelerinin bir sebebi medyanın İslam hakkında yürüttüğü karalama kampanyalarıdır. Batı medyası İslam dinini şiddet yanlısı, kadınlara karşı sıkı kuralları olan ve dar görüşlü bir din olarak tanıtmaya çalışıyor. Ancak İslam öğretileriyle yakından tanışan Monika gibi insanlar bu semavi dini Kur'an-ı Kerim, sünnet ve Ehl-i Beyt gibi esas kaynaklardan öğrenince İslam dininin barış, kardeşlik, dostluk ve kadınlar için hakiki özgürlük dini olduğunu anlıyor.
Bayan Monika Hanslem bu konuda şöyle vurgu yapıyor. Ben aniden ve durup dururken İslam dinini benimsemedim. Ben İslam dinini barış ve rahmet dini olduğunu anladığım için seçtim. Monika Hanslem ülkesinin gerçek İslam'ı tanıtmadıkları için de serzeniş ediyor ve şöyle diyor. Norveç medyası ve kitle iletişim araçları hakiki İslam'ın gerçek imajını beyan etmekte çok zayıf davranıyor ve insanlara hakikatleri anlatamıyor.
Monica Hangslem sorumlu bir insandır ve yeni dinini ve inancını tebliğ etmek üzere ciddi faaliyet yürütüyor. Monica Arapçayı öğrenmiş, birçok İslami kitabı da okumuştur. Monica şimdi bazı Müslüman kadınlarla birlikte İslam dininin yüce öğretilerini ve marifini öğretmek üzere kurslar düzenliyor. Gerçi Monica bu alanda daha çok faaliyet yürütmek gerektiğini vurguluyor. Zira Norveçli Müslümanlar İslam hakkında pek fazla bir şey bilmiyor ve daha da kötüsü bu ülkenin insanları da ancak İslam dinine karşı olan medya üzerinden bu dini tanımaya çalışıyor ve sonuçta birçok sorun ve sıkıntı ile karşılaşıyor.
Monica Hangslem bu durumu şöyle anlatıyor. Norveç halkı İslam dinini doğru tanımadıkları için bu ülkede yaşayan Müslümanlar türlü sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Örneğin bizim Müslüman çocuklarımız öğretmenlere İslam dinine yönelik cahil olduklarından kendi inançlarını beyan etmekten kaçınıyor. Bu yüzden Norveç'teki İslami cemiyetler ibadet ve okumak için ulu camiyi açmak istiyor. Fakat bu durum mali sorunlar yüzünden uzun süreceğe benziyor. Norveç'te 56 cami bulunuyor ve bu ülkede bir ulu caminin bulunması Müslümanların faaliyetlerine eş güdümlü hale getirerek aralarındaki vahdeti pekiştirebilir.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, bugün yine İranlıların eski zamanlarda su tasarrufu ve su taşımacılığı konusundaki çalışmalarına değinmek istiyoruz. İran'ın güneybatısında Şuşter ve Dinsful kentlerindeki su tesisleri ve yapıları, eski dönemlerde insanların nasıl bir maharetle yüzeysel suları kontrol ettiklerini gösteren iki önemli ve örnek yapılardır. Akan sular ya nehir yolunda ya da kayalardaki deliklerde su değirmenlerini çalıştırıyorlardı. Akan suların gücü buğday ve diğer tahılları öğütme gücüne sahiptir.
Su kaynaklarının yönetiminde ve intikalinde ayrıca su yapı inşaatları alanlarında İran'ı ilk ülkeler arasına yerleştirebiliriz. Bu konuda en önemli icatların büyük bir bölümü Huzistan ilinde bulunuyor. Desfol'da ilk su değirmeni Desfol Tarihi Köprüsü ile birlikte bundan 1720 önce ve Sasaniler döneminde halkın ihtiyaçları dikkate alınarak Dez Nehri'nin yatağında inşa edildi. Söz konusu değirmenlerin birçoğu yaklaşık 70 yıl öncesine kadar çalışıyor ve halkın una olan ihtiyacını karşılıyordu. Fakat un fabrikasının kurulması ile söz konusu değirmenler eski önemine giderek yitirdi.
Günümüzde su değirmeni olarak bilinen yapılar eski zamanlarda bent ve değirmen olarak kullanılan su yapılarından oluşuyor. Bu kompleksler Dez Nehri'nin daimi su akışı, değirmenlerde üretilen ürünlerin örnekleri ile kentin merkezi çekirdeği ile eş zamanlı olarak inşa edildi ve gelecek yıllarda kentin genişlemesine orantılı olarak genişletildi. Desvu su değirmenlerinin mazisi Sasaniler dönemine kadar uzanıyor. Fakat nehrin 3 bölümünde günümüze ulaşan değirmen kalıntıları Safavi ve Gacarlar dönemine dayanıyor. Bu yapılar Nehir Moluzu, Tuğla ve Saruj harcı ile inşa edilmiştir. Değirmenlerin mimari şekli ise ilçenin yerel mimari tarzıdır ve birbirine bağlı bir kompleks şeklinde inşa edilmiştir.
Değirmenlerin nehirdeki konumu onların eski dönemlerde tıpkı bir baraj gibi suyu istenilen tarafa yönlendirecek şeklindedir. Bu sistem Sasaniler dönemindeki en ileri sistemdi. Bu yapı polbent ve dembereç olarak bilinir ve nehrin batı ve doğu kesimini tıpkı bir köprü gibi birbirine bağlarken aynı zamanda sulama veya kente su ulaştırmak için arkada biriken su seviyesine kontrol edilebiliyordu. Söz konusu değirmenlerin içindeki yüksekliği nehir yüzeyinden yaklaşık 4 metredir. Fransız arkeolog Roman Grishman, İran Sanatı adlı kitapta bu sistemin eski tarih döneminde en eski sistem olduğunu ve geçmişinin 1400 ila 1500 yıl önceye dayandığını belirtiyor. Tabi yapılan araştırmalar ise bu tarihlere doğruluyor.
Tahran Radyosu.
Nehrin ortasında Polbend'in köprü ağızlarından birinde Sasani eyvanlarına benzeyen büyük bir kemer vardır ve Sasani eyvanlarını anımsatıyor. Sasani şahlarının bu tarz mimariye olan ilgileri nedeniyle buranın bir serdar veya büyük bir yetkilinin yeri olarak belirlendiğini düşünebiliriz. Bu yapılar muazzam polbentlerin bazı parçalarıdır ki daha sonraları çeşitli bölgelerde yapılan değişikliklerle değirmene dönüştürülmüştür. Değirmendeki taşlardan alttaki sabit iken diğeri nehir suyunun kuvvetiyle dönüyordu. Her değirmenin 5 işçisi vardır ve her biri katır ile değirmene buğday getirme, buğdayları değirmen taşına kadar taşıma, değirmen taşlarını kontrol etmek ve onları toplamak gibi farklı görevleri vardı. Ayrıca bir kişi de değirmende gece nöbetçi kalırdı.
Eski zamanlarda nehirde su hacmi azalınca su seviyesini yükseltmek ve suyu değirmenlere doğru yönlendirmek için içi taşla dolu hasır sebetler üst üste konularak kullanılıyormuş. Aslında bu sebetler tıpkı bir derivasyon bent görevini yapıyormuş. Değirmen özel mülkiyete sahipti ve Safeviler döneminde sayıları 50 ile 60 adetti. Fakat onların bazı bölümleri mevsim selleri sonucu tahrip olmuştur.
Desful su değirmenleri Des Nehri'nin çeşitli bölümlerinde bulunuyor. Onlardan bir kısmı Desful Barajı'ndan yaklaşık 800 metre ve Des Kıyı Eğlence'nin güneyinde, bir kısmı Desful Yeni Köprü altında, diğer bölümü de ilçenin eski köprüsünün yanındadır. Fakat dünyanın en eski çok amaçlı sanayi kompleksi Schuster kentindedir. Bu kompleks su taşıyan tüneller, bent, un üretim değirmenleri, çekirdek yağı çıkartma gibi birçok işlevi olması nedeniyle dünyanın en eski tarihi çok amaçlı kompleksidir.
UNESCO tarafından yaratıcı dehana bir başyapıt olarak nitelendirilerek 2009 yılında dünya mirası olarak ilan edilerek İran'ın Birleşmiş Milletler listesinde yer alan 10. miras alanı olan Schuster tarihi su sistemi birbirine bağlı olarak çalışan 13 tarihi eserden oluşuyor. Bu eserler Hahameneş döneminden Sasanilere kadar suyun daha verimli kullanılması için inşa edilirdi. Fransız arkeolog Madame Jane Dufflay seyahatnamesinde bu alanın endüstri devriminden önce en büyük sanayi kompleksi olduğunu belirtiyor. Söz konusu tarihi 13 eser birbirinden kısa mesafelerde ve Schuster kentinin yakınında bulunuyor.
Şelaleler ve su değirmenleri, tarihi Schuster su sisteminin en büyük ve en çok ziyaretçisi olan bölümdür. Bu tarihi komplekste önemli miktarda su değirmeni vardır ve değirmenlerin dönmesi için su gücünün kullanılma örneği açısından mükemmel sayılır. Bu kompleks eski asırlardan suyun en verimli şekilde kullanılması için eşsiz örneklerden biridir. Bu tarihi kompleksin en bariz özelliklerinden biri, eski Schuster kentinin tarihi ve eski bölgesinin yanında olmasıdır. Bu bölge sanayi kullanımının yanı sıra suyun az olduğu dönemlerde kentin su ihtiyacını da karşılar. Bu komplekste çok güzel bir manzara oluşturan, özel bir görüntü sergileyen olay ise su değirmenlerinde kullanılan su atıklarının suni şelaleler olarak ortamı güzelleştirmesi ve büyük bir havuza akmasıdır. Ayrıca Sekore, Dehaneşer ve Beliti olarak tanınan üç ünlü tünelin su kaynağı olan Arka Bentlerin bölgesi de kendine has doğal güzelliklere sahiptir.
Su tünellerin tasarımındaki ilginç konulardan biri ise tarla sulaması dışında bazı farklı alanlar için kullanılabilmesidir. Gerger Köprü arkasındaki üçlü tüneller, değirmeni çevirmek için suyun belli hacmini aktarma görevleri vardır. Gerger Nehri üzerinde Schuster, su değirmenleri ve şelaleleri eski dönemlerin mühendislik ve teknik biliminin şaheserlerindendir. Gergen Nehri ise tamamen deskent, yani el ile oyulan bir nehirdir ve Sasani dönemi şahlarından Erdeşir Babekan tarafından inşa edildi söyleniyordu. Fakat arkeolojik araştırmalarda bu tarihi daha da geriye götürüldü.
Schuster kentinde yaşamın uygun şartları ve seçkin konumu ise Karun Nehri'ne yakın olmasındandır. Bu yüzden tarih boyunca halkın bu bölgede yaşaması için uygun ortam oluşturmuştur. Schuster'deki en eski tarihi eserler Paleolitik dönemi ve tarih öncesine dayanır. Schuster sular arasında tıpkı bir ada gibidir ve etrafında birçok su yapıları, kanal, köprü bentler ve değirmenler şeklinde inşa edilmiştir. Tarihi rivayetlere göre Şapur Sasani döneminde Schuster kenti altın çağını yaşıyor ve sahip olduğu sulama tesisleri ile donatılarak tarım sektörü en iyi dönemini yaşadı. Aslında Schuster çalışma açısından birbirine bağlı olan, bu açıdan da dünyada eşsiz sayılan bir kent olarak su binaları ve tesislerin müzesi olarak da kabul edilebilir.
Şuşlar Tarihi Su Tesislerindeki çalışman temeli ise Gerger Barajı'nın nehrin önünü keserek kayada oyulan tünellerin su alması için su yüzeyini yükseltiyor. Üçlü tüneller suyu komplekse yönlendiriyor ve birçok kanala aktarıyor. Kanallardaki su değirmenleri çalıştırmanın ardından büyük bir havuz gibi alana şelale şeklinde akıyor. Bu yüzden Şuşlar ve Desful tarihi su tesisleri suyun diğer bölgelere taşınması için eski insanların ne kadar yüksek teknik ve mühendislik bilgisine sahip olduklarını gösteren en iyi örneklerdir. Bu sular ya nehir yolunda veya kayalarda oluşan veya var olan oyuklarda su değirmenlerini çalıştırıyordu. Akan suyun gücü buğday ve diğer tahılları öğütüyor ve inşa edilen baraj ve bentler de Karun Nehri'nin suyunu büyük kireç bir kayaya doğru yönlendiriyordu.
Böylece asırlar boyunca insanlar birbirinin yanında dayanışma içinde doğa ile el ele en iyi şekilde su kaynaklarını yöneterek kullanıyorlardı.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip
kötülükten sakındırmak.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve mahsum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nahyelil münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda sizlerle hiçbir öğüt ve nasihati kabul etmeyen ve gerçek ve doğru sözleri duymak istemeyenler hakkında konuşmak istiyoruz.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir öğüt ve nasihati kabul etmeyen, doğru ve gerçek sözleri duymak bile istemeyenlerden bahsetmiş. Ve kendi peygamberine böyle insanlarla karşılaşma konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu yüzden Resul-i Ekrem Efendimiz bu insanlara karşı davranışı ve yöntemi de Kur'an-ı Kerim'de birçok rivayette anlatılmıştır.
Sevgi dolu ve mihriban bir kalbe sahip olan Resul-i Ekrem kendi ümmetini hidayete erdirmek için büyük çabalarda bulundu. Öyle ki tüm gücünü bu yolda harcadı. Yüce Allah Şuara suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.
Ayrıca Allahu Teala hakkında ortak koşan ve Resulullah Efendimizin uyarılarının onlar için faydasız olanları tehdit ederek onlara yaptıklarının sonucunu yakında göreceklerini açıklıyor ve bu bağlamda Hicr suresinin 95 ve 96. ayetlerinde şöyle buyurulmakta. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Yüce Allah bir sonraki ayette Resulullah'ın onlarla karşılaşmadaki hüznü ve çektiği acıyı anlatırken Resulullah'a hitaben şöyle buyurur: "Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz."
İslam peygamberi zalimler ve suçlularla karşılaşınca onları iyiliğe davet ediyor ve salih olmayan davranışlar hakkında uyarıda bulunuyordu. Fakat bazen de öğüt ve nasihat onlar için faydasızdı ve kulaklarını hak sözünü dinlemeye kapatmışlardı. Aslında onlar bu konuda inat ediyorlardı. Yüce Allah bizzat erdemlik yolunu kat etmek istemeyen inatçıların kalplerine, gözlerine ve kulaklarına mühür vurduğunu belirtiyor ve haklarında Bakara suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor: "Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır." İşte bunlar Yüce Allah'ın yine Bakara suresinin 18. ayetinde sağır, dilsiz ve kör olarak tanımladığı kesimdir. Zira bizzat kendileri böyle olmaya karar vermişlerdir.
Hak sözünü kabul etme önemi, kalp, göz ve kulak nimetini gerçek saadet için kullanmayanların hayvandan daha sapkın olduklarının açıklanması kadardır. Nitekim A'raf suresinin 179. ayetinde şöyle buyurulmakta: "Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir."
Tahran Radyosu.
Böylece Yüce Allah inatlaşmayan, nasihat ve vaazleri kabul eden ve felaha ulaşmak isteyenleri seviyor ve onlara doğru yolda yardım ediyor. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Ne zaman Allah bir kulu severse onu ibretlerle öğütler." Hazreti Ali Aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor: "Yüce Allah nefsi hakkında yardımcısı olmayan kimse hiçbir nasihatçinin öğüdünden yararlanamaz."
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi peygamberine hitaben hak sözü kabul etmeyen ve inat edenlerden uzak durmasını ve onlarla konuşmaktan sakınmasını buyuruyor. Bu bağlamda En'am suresinin 68. ayetinde şöyle buyuruluyor: "Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğüm vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk, o zalimler grubu ile beraber oturma."
İlahi ayetleri inkar edenlerden yüz çevirmek, Kur'an-ı Kerim'in emridir. Bu yüzden zalimlerle ancak onları çirkin amellerden vazgeçirebilme ve onları iyiliklere çağırmak da caizdir. En büyük zulüm yegane Allah'ı görmezden gelmek. Allah'ın yanında güç, servet ve şöhreti severek Allah için ortak koşandır. Böyle biriyle muaşeret etmekten kaçınmak gerekiyor.
Peygamber Efendimiz İsrailoğullarını nankör ve inatçı kavim biliyordu. Zira onlar dilde kötülükten sakındırırken suçlularla birlikte olup onlarla oturup kalkıyorlardı. Allah-u Teala Bakara suresinin 89. ayetinde Yahudi kavminin inadına işaretle şöyle buyuruyor. Kendilerine ellerindekini tasdik eden bir kitap gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce inkarcılara karşı yardım istiyorlardı. Tanıyıp bildikleri kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun.
Bu ayete göre Yahudiler Tevrat'ta tüm beşaretler ve müjdeler uyarınca büyük bir peygamberin zuhurunu bekleyip birbirlerine zafer müjdesi verirken, hatta onların Medine kentinde yaşamalarının sebebi ise o kenti söz konusu peygamberin hicret edeceği kent olarak görmelerine rağmen Resulullah'ın zuhuru ardından sahip olduğu tüm belirtilerin Tevrat'ta belirtilenlerle uymasına rağmen ona iman etmekten kaçındılar. Yahudilerin bu küfürleri ve nankörlükleri, onların hak sözü dinlemek istemedikleri ve Resulullah'ın davetine iman etmek istemedikleri kibir ve inatlarının belirtisidir.
Resulullah Efendimizin siyerinde hata yapanlardan uzak durmak açıkça göze çarpıyor. Nitekim Allah Resulü bu yöntemi sadece kendi ailesi hakkında uygulamakla kalmıyor, tüm toplum kesimleri hakkında geçerli olduğunu belirtiyordu. Örneğin insanlar kendi miftahları için Resulullah'ın namaz kılmasını istiyorlardı. Bu yüzden o hazret insanları aydınlatmak için bu fırsatı kullanıyor ve borçlarını ödemekte ihmalkar davranan miftahlara namaz kılmayı reddetmekle borçların ödenmesi konusunun önemini tembihliyordu. Bir miftahı Resulullah'a getirdiklerinde onun işini sormuyor, borçları hakkında soruyordu. Eğer borçlu olduğu söylenseydi cenaze namazını kılmaz, borçlu olmasaydı cenaze namazını kılardı. Aslında Peygamber Efendimiz bu yöntemle borçluları kıyametteki zorlukları hakkında uyarıyor ve onlardan borçlarını ödemeye çalışmalarını istiyordu.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanat isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde danışmak ve öğüt alma konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir. Daha iyi bir yaşam sürecini başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarından daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar.
Başkalarına danışmak konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam başkalarına danışmak konusu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri akılların nuru ile aydınlanır. Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olmak bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Danışmak, iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konu ile ilgili karar almak için görüş tatisinde bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri ve bakışları almak demektir.
Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus insanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse dindar birine danışması halinde Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak, insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesini ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar. İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet, istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala, Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onların rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahiplerine danışma yoluna başvururlar. Kur'an-ı Kerim şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. Büyük İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ey Ali, hiçbir destekçi işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Tahran Radyosu.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlemlenmektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. Perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ile yetinelim? Başkalarından görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek, düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri, muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha da güzel bir ortam meydana getirir. Anne ve baba konuşmak ve diyalogdan yana olmaları ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri için iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerini hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliği ile yürütmesi ile sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneğini ise İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Zehra salamullah aleyhanın hayatıdır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra'yı verdiği yardım ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Zehra salamullah aleyha ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi.
İmam Ali aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu. İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarından görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına da yardımcı olur.
İmam Ali aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene yol gösteriyorlar. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır. İmam Ali aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah, kökü Allahu Teala'ya güvenmemekte olan kötü insanın özellikleridir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına giderek ona abi hayat verip şöyle söyledi. Yüce yaratıcı, bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere içte ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpeye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpeyi Süleyman aleyhisselamın nezdinde getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana abi hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımıştır. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarınla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi, o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak dedi. Süleyman neden diye sorunca kirpi şöyle bir cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabaların hayatını kaybedecek ve böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yaranlar olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman aleyhisselam kirpinin bu değerlendirmesini beğendi ve böylece abi hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi. Evet değerli dinleyiciler, insanoğlu keder ve üzüntü olmayan, kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması lazım. Böylece bir hayat ise kalıcı ilahi cennete bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanat isimli programı dinlediniz.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.